Ayrım 28, sayfa 348. 2. O gece John'u ev koğuşuna geri getirdiğimizde sevdiği bir lüks değil bir ihtiyaçtı. Kendi başına tüneli geçebileceğinden kuşkuluydum. İki büklüm yürümek dik yürümekten daha güçtür. Ve tavan John Coffey gibileri için çok alçaktı. Onun orada yıkılıp kaldığını düşünmek bile istemiyordum. Percy'yi deri gömleği giydirip tecrit odasına kapatmamızın üstüne bir de bunu nasıl açıklayacaktık? Ama neyse ki sedye vardı ve biz onu yukarıdaki depoya doğru iterken John Coffey kıyıya vurmuş bir balina gibi yattı. Sonra indi, sendeledi ve başını eğmiş zorlukla nefes alarak durdu. Cildi o kadar griydi ki sanki una bulanmıştı. Öğleye kalmaz revire kalkacağını düşündüm. Eğer öğleye kadar yaşarsa yani. Brutal bana çok ciddi, çaresiz bir bakış fırlattı. Ben de aynen öyle baktım. Onu yukarıya taşıyamayız ama yardım edebiliriz, dedim. Sen sağ kolunun altına gir, ben solunun. Ya ben, diye sordu Harry. Arkamızdan yürü. Eğer arkaya doğru düşecek gibi olursa öne itersin, dedim. Ve eğer bu da işe yaramazsa düşeceği yere diz çöküp darbeyi hafifletmeye çalış, dedi Brutal. Tanrım, dedi Harry alçak bir sesle. Sen sahneye çıkmalıymışsın, Bruce. O kadar komiksin ki. Brutal, evet kendime göre bir mizah anlayışım vardır, diye kabul etti. Sonunda John'u merdivenlerden çıkarmayı başardık. En çok bayılacağından korkuyordum ama bayılmadı. Sen öne geç ve deponun boş olup olmadığını kontrol et, dedim Harry'e nefes nefese. Harry kolumun altından sıkışıp geçerken, boş değilse ne diyeyim, diye sordu. Açılın biz geliyoruz deyip yine buraya mı döneyim? Brutal, kalalık etme, dedi. Harry kapıyı biraz aralayıp başını içeri uzattı. Bana sanki çok uzun bir süre öyle kalmış gibi geldi. Sonunda geri geldiğinde neredeyse neşeli görünüyordu. Ortalık temiz ve sakin. Brutal, öyle kalacağını umalım, dedi. Haydi John Coffey, neredeyse geldik. Depoyu kendi gücüyle geçebildi ama ofisime çıkan 3 basamakta yardım etmemiz, sonra da küçük kapıdan neredeyse itmemiz gerekti. Yeniden ayağa kalktığında soluk soluğaydı ve gözleri donuklaşmıştı. Bir de şunu dehşetle fark ettim. Ağzının sağ köşesi tıpkı Melinda'nın odasına girip onu yastıklara yaslamış bulduğumuzdaki gibi aşağı doğru çekiliyordu. Dambiz duyup yeşil yolun başındaki masadan kalkıp geldi. Tanrı'ya şükürler olsun. Hiç dönmeyeceksiniz sandım. Neredeyse yakalandığınızı ya da müdürün sizi ele verdiğini filan düşünmeye başlamıştım. İlk kez John'u görüp durdu. Aman Tanrım, ona ne oldu? Ölüyor gibi. Ölmüyor o. Öyle değil mi John? Dedi Brutal. Gözleriyle beni uyardı. Tabii ki değil. Ölüyor demek istemedim. Ben sinirli sinirli güldü. Ama boş ver dedim. Onu hücresine götürmemize yardım et. Bir kez daha bir dağ çevreleyen tepelere benzemiştik. Ama bu kez dağ milyonlarca yıl erozyona göğüs germiş, hırpalanmış, kederli bir dağdı. John Coffey ağır ağır hareket ediyor, çok fazla sigara içen bir yaşlı gibi ağzından nefes alıp veriyordu. Ama en azından hareket ediyordu. ''Ya Percy?'' diye sordum. ''Çok şamata yaptı mı?'' ''Başlangıçta biraz.'' dediden. Ağzına yapıştırdığınız banda rağmen bağırmaya çalıştı. Küfrediyordu sanırım. ''Aman'' dedi Brutal. ''Neyse ki nazik kulaklarımız başka yerdeydi.'' O zamandan beri yalnızca ara sıra kapıya bir tekme attı. Dan bizi gördüğüne o kadar sevinmişti ki gevezelik ediyordu. Gözlüğü terden pırıl pırıl parlayan burnunun ucuna kaymıştı. Geri itti. Barton'un hücresinin yanından geçtik. O dersiz genç sırtüstü yatmış, saksofon gibi horluyordu. Gözleri kapalıydı bu kez. Dan baktığımı görüp güldü. Ondan hiç sorun çıkmadı. Yatağına yatılı beri kıpırdamadı bile. Ölü gibi. Percy'nin ara sıra kapıyı tekmelemesine gelince hiç aldırmadın. Doğruyu söylemek gerekirse memnun da oldum. Eğer hiç ses çıkarmasaydı ağzına yapıştırdığın o bantla boğulup boğulmadığını merak edecektim. Ama en iyisi bu da değil. Ne biliyor musunuz? Ortalık New Orleans'ta Percy'nin ilk günü kadar sakindi. Bütün gece gelen giden olmadı. Bu sonuncusunu övünç dolu bir sesle söylemişti. Paçayı kurtardık çocuklar. Bu bütün bu komediye neden giriştiğimizi aklına getirdi ve Melinda'yı sordu. İyi dedim. John'un hücresine gelmiştik. Dan'ın söyledikleri şimdi etkisini gösteriyordu. Paçayı kurtardık çocuklar. Dan, hani biliyorsunuz fare gibi mi oldu? Diye sordu. Önce Delico'nun Mr. Jingles'la oturduğu hücreye, sonra da farenin geldiği yer olan tecrit odasına bir bakış fırlattı. İnsanların sessizliğin bile fısıldar gibi olduğu büyük bir kiliseye girdiklerinde yaptıkları gibi sesini alçalttı. Yine bir, yutkundu. Ne demek istediğimi biliyorsunuz. Yine bir mucize miydi? Üçümüz kısaca birbirimize bakıp bildiğimizi doğruladık. Onu kahrolası mezardan geri getirdi, dedi Harry. Evet, bir mucizeydi, hem de nasıl. Brutal hücrenin çifte kilidini açtı ve John'u hafifçe içeri itti. Haydi bakalım koca oğlan, biraz dinlen. Hak ettin bunu. Biz de Percy'nin işine. John alçak mekanik bir sesle, kötü bir adam o, dedi. Öyle, hiç kuşkusuz bir cadı kadar kötü, diye katıldı ona Brutal en yatıştırıcı sesiyle. Ama sen onun için hiç kaygılanma. Onu sana yaklaştırmayacağız. Sen yalnızca şu yatağına uzan ve ben de hemen sıcak kahveni getireyim. Sıcak ve koyu. Kendini bambaşka biri gibi hissedeceksin. John yatağının üzerine çöktü. Uzanıp hep yaptığı gibi yüzünü duvara döneceğini sandım ama şimdilik orada oturdu. Ellerini dizlerinin arasında gevşekçe kavuşturmuş, başı eğik, ağzından soluk alıyordu. Melinda'nın ona verdiği Aziz Christopher madalyonu gömleğinin yakasından çıkmış, havada öne arkaya sallanıyordu. O seni korur demişti ona ama John Coffey hiç de güvende görünmüyordu. Harry'nin sözünü ettiği o mezarda Melinda'nın yerini almış gibiydi. Ne var ki ben o sırada John Coffey'i düşünecek halde değildim. Diğerlerine döndüm. Dan Percy'nin tabancasıyla copunu getir. Peki, masaya döndü. Tabancayla sopanın durduğu çekmeceyi açtı ve onları getirdi. Hazır mısınız diye sordum. Adamlarım, benim iyi adamlarım. Hiçbir zaman o gece olduğu kadar gurur duymamıştım onlarla. Başlarıyla onayladılar. Hiyleden sinirli görünüyorlardı. Brutal her zamanki gibi sakindi. Pekala, konuşmayı bana bırakın. Sizler ağzınızı ne kadar az açarsanız o kadar iyi olur ve herhalde o kadar çabuk biter. İyi ya da kötü. Tamam mı? Yine başlarını salladılar. Derin bir soluk alıp yeşil yoldan aşağı tecrit odasına doğru yürüdüm. Üzerine ışık vurunca Percy başını kaldırıp gözlerini kıstı. Yerde oturmuş, ağzına yapıştırdığım bandı yalıyordu. Başının arkasına doladığım kısmı çıkmıştı. Parantez. Herhalde tardan ve saçındaki bir riyantinden çıkmış olacaktı. Ve kalanını da çıkarmak üzereydi. Bir saat daha geçse avazı çıktığı kadar imdat istemeye başlayacaktı. İçeri girdiğimizde ayaklarıyla kendini biraz daha geri itti. Sonra odanın köşesinden başka kaçacak yeri olmadığını anlamış olacak ki durdu. Denin elinden tabancasıyla copunu alıp Percy'ye doğru tuttum. Bunları geri ister misin diye sordum. Bana kuşkuyla baktı, sonra başını salladı. Brutal dedim. Harry, onu ayağa kaldırın. Eğildiler. Deli gömleğinin kollarının altından tutup kaldırdılar. Neredeyse burun buruna gelene kadar yaklaştım ona. Terinin ekşimsi kokusu burnuma geliyordu. Bir kısmı herhalde gömlekten kurtulma ya da ara sıra kapıyı Dan'in duyduğu tekmeleri atma çabalarından kaynaklanmış olacaktı. Ama çoğunun bildiğimiz korkudan kaynaklandığını düşündüm. Geri geldiğimizde ona neler yapabileceğimizin korkusundan. Bir şey olmaz, onlar katil değiller diye düşünmüş olacaktı. Sonra belki de elektrikliği düşünüp evet bir bakıma bizler katiliz diye aklından geçirmiş olabilirdi. Ben kendim 77 kişiyi infaz ettim. Sandalyeye bağladığım katillerin herhangi birinin kurbanlarından daha fazla. Birinci Dünya Savaşı'nda Çavuş York'un öldürdüğünü söylediklerinden bile daha fazla. Percy'yi öldürmek mantıklı olmazdı. Ama biz zaten mantıksızca davranmıştık. Percy kolları arkasından bağlı, ağzı bantlanmış durumda orada otururken bunları düşünmüş olmalıydı. Dahası insan bir örümceğin sineği bağladığından da sıkı biçimde paketlenmiş olarak yumuşak duvarlı bir odada yerde otururken herhalde düşüncelerinde mantığın pek rolü olmaz. Uzun sözün kısası, eğer şimdi ona dediklerimi yaptıramazsam asla yaptıramazdım. Ulumaya başlamayacağına söz verirsen bandı çıkarırım dedim. Seninle konuşmak istiyorum, bağırışmak değil. Ne diyorsun, sakin olacak mısın? Eğer benim istediğim konuşmaksa bu olaydan canını kurtarma şansının bulunduğunu anlayınca gözlerinde rahatlamış bir ifade belirdi. Başıyla onayladı. Eğer gürültü çıkarırsam bandı yeniden takarım dedim. Bunu da anlıyor musun? Yine başını salladı. Bu kez daha sabırsızca. Uzandım. Bandın çıkarmayı başardı, ucunu tuttum ve sertçe çektim. Yapıştığı yerden soyulurken bayağı ses çıkardı. Brutal yüzünü buruşturdu. Percy acıyla bağırıp dudaklarına uyuşturdu. Konuşmaya çalıştı. El ağzının üzerindeyken bunu yapamayacağını fark edip elini indirdi. Beni bu deli gömleğinden çıkar seni ahmak. Yere tükürdü. Birazdan dedim. Hemen hemen hemen şimdi. Yüzüne bir tokat attım. Daha ne olduğunu anlayamadan yapmıştım işte. Ama tabii işin buraya gelebileceğini biliyordum. Daha Müdür Morris'la Percy hakkındaki ilk konuşmamızda. Hal bana Delacroix'un idamında Percy'yi öne çıkarmamı söylediğinde bile işin buralara gelebileceğini biliyordum. İnsanın eli yarı evcilleşmiş bir hayvana benzer. Çoğu zaman iyidir ama bazen kontrolden çıkıp gördüğü ilk şeyi ısırır. Kırılan bir dal gibi sert bir şak sesi çıktı. Dan nefesini tuttu. Percy şok içinde bana baka kaldı. Gözleri o kadar iri açılmıştı ki yuvalarından fırlayacak gibiydiler. Ağzı tıpkı akvaryumdaki bir balığınki gibi açıldı ve kapandı. Açıldı ve kapandı. Sesini kes ve beni dinle dedim. Dele yaptıkların için cezalandırılmayı hak ettin ve biz de sana hak ettiğin cezayı verdik. Böyle yapabilmemizin tek yolu da buydu. Hepimiz görüş birliğine vardık. Bir tek Dan dışında. Ama o da bize uyacak. Çünkü uymazsa canını okuruz. Öyle değil mi Dan? Evet diye fısıldadı Dan. Bembeyaz kesilmişti. Sanırım öyle. ve seni de doğduğuna pişman ederiz diye sözlerimi sürdürdüm. İnsanların Delacour idamını nasıl sabote ettiğini öğrenmelerini sağlarız. Sabote etmek ve az daha nasıl denin ölümüne neden olduğunu, seni eniştenin bulabileceği her işten attırmaya yetecek kadar gevezelik ederiz. Pearl öfkeyle başını sallıyordu. Buna inanmıyor, belki de inanamıyordu. Elimizde tıpkı bir facianın işareti gibi solgun yanağında duruyordu. Ve her ne olursa olsun eşek sudan gelene dek dayak yemeni sağlarız. Bunu kendimizin yapmasına gerek yok. Bizim de tanıdıklarımız var Percy. Bunu görmeyecek kadar aptal mısın? Eyalet başkentinde değiller ama yine de bazı işleri yürütmeyi pek iyi bilirler. Bunlar burada dostları, kardeşleri, babaları olan insanlar. Senin gibi bok çuvallarının burnunu ya da penisini kesmeye bayılacaklardır. Bunu yalnızca sevdikleri birisi her gün avluda fazladan 3 saat kalabilsin diye yaparlar. Percy başını sallamayı bırakmıştı. Şimdi yalnızca bakıyordu. Gözleri dolu dolu olmuştu ama ağlamıyordu. Sanırım bunlar öfke ve çaresizlik gözyaşlarıydı. Ya da belki de ben öyle olduğunu umuyordum. Pekala, şimdi de iyi tarafına bak Percy. Sanırım bandı çıkarınca dudakların biraz yanıyordur. Ama bunun dışında gururunun incinen bir yanı yok. Ve bunu şu anda bu odada bulunanlar dışında hiç kimsenin bilmesi gerekmiyor. Biz de asla kimseye anlatmayacağız. Öyle değil mi çocuklar? Hepsi birden başlarını salladılar. Tabii ki hayır, dedi Brutal. Yeşil yolun sorunları yeşil yolda kalır. Hep öyle olmuştur. Sen bir ay içe gideceksin ve gidene dek biz de seni rahat bırakacağız, dedim. İşi burada bırakmak istiyor musun Percy? Ya da bizle maç yapmak mı istiyorsun? Percy düşünürken uzun, çok uzun bir sessizlik oldu. Çeşitli olasılıkları düşünüp reddederken kafasında dönen çarkları görebiliyordum neredeyse. Sonunda sanırım temel bir gerçek hesaplarına baskın çıktı. Bant ağzından çıkarılmıştı ama hala deli gömleğini giyiyordu ve büyük olasılıkla bir yarış atı kadar sıkışmıştı. Tamam, dedi. Konuyu kapanmış sayacağız. Şimdi beni bu gömlekten çıkarın. Omuzlarım sanki... Brutal beni omzuyla itip öne çıktı ve kocaman eliyle Percy'nin yüzünü tuttu. Parmakları Percy'nin sağ yanağına gömülmüş, baş parmağı da sol yanakta derin bir gamze yapıyordu. Birkaç saniye sonra, dedi. Önce beni dinle. Paul büyük patron olduğu için bazen nazik konuşması gerekir. Percy'ye söylediklerimden hangisinin nazik olabileceğini hatırlamaya çalıştım ama pek bir şey bulamadım. Yine de ses çıkarmamamın en iyisi olacağını düşündüm. Percy yeterince korkmuş görünüyordu ve bu etkiyi bozmak istemiyordu. İnsanlar nazik olmakla yumuşak olmanın aynı şey sayılmayacağını her zaman anlamazlar. Ben işte bu noktada işe karışırım. Benim nazik olma kaygım yoktur. İşte açıkça söyleyeyim. Eğer sözünü tutmazsan büyük olasılıkla bizi arkadan becerirler. Ama biz sonra seni buluruz. Erta Rusyalara gitmemiz gerekse bile seni buluruz ve seni beceririz. Yalnızca arkadan değil hem de her türlü delikten. Ölmeyi isteyene dek seni beceririz. Sonra da kanayan yaralarını sirke süreriz. Beni anlıyor musun? Başını salladı. Brutal'ın eli yüzünün yumuşak yerlerine bastırırken Percy çok tuhaf bir biçimde yaşlı tutuğunu duruyordu. Brutal onu bırakıp geri çekildi. Başımla Harry'e işaret ettim. O da Percy'nin arkasına geçip kayışları çözmeye başladı. Unutma Percy, dedi Harry. Geçmiş gitmiş olayları kapatmayı unutma. Hepsi de yeterince korkunçtu. Mavi üniformalı 3 çocuk. Ama yine de içimden bildik bir çaresizliğin dalga dalga geçtiğini hissettim. Bir gün ya da bir hafta susabilir, çeşitli hareketlerinin sonuçlarını hesaplayabilirdi. Ama sonunda iki şey, akrabalarına olan güveni ve kendini yenik gördüğü bir durumdan kurtarma isteği bir araya gelecekti. Bunlar olduğunda içindekileri dökecekti. Belki John'u götürerek Melly Morris'un yaşamının kurtarılmasına yardımcı olmuştuk ve bunu hiçbir şeye değişmezdim. Parantez. O günlerde dediğimiz gibi Çin'in bütün çaylarına bile. Ama eninde sonunda golü biz yiyecektik ve hakem bizi oyundan atacaktı. Cinayet dışında Percy'ye sözünü tutturabilmemizin hiçbir yolu yoktu. Hele bizden uzaklaşıp kendinin cesaret saydığı o şeyi yeniden kazanırsa. Brutal'a kaçamak bir bakış fırlattım ve onun da bunu bildiğini fark ettim. Bu da beni şaşırtmadı. Bayan Howell'ın oğlu Bruce her zaman içi dışı birdi. Bana hafifçe omuz silkti. Yalnızca bir omuz bir santim kadar kalkıp indi. Ama bu kadarı yetti. Ne olmuş yani, diyordu o omuz silkiş. Ne yapalım Paul? Biz yapmamız gerekeni yaptık ve yapabildiğimiz kadar iyi yaptık. Evet, sonuçlar da pek fena olmamıştı. Harry deli gömleğinin son kayışını da çözdü. Percy tiksinti ve öfkeyle yüzünü buruşturarak o garip giysiyi çekiştirdi ve ayaklarının dibine düşürdü. Hiçbirimizin yüzüne bakmıyordu. Bana tabancamla copumu verin, dedi. Uzattım. Tabancayı kılıfına, copunu da özel halkasına soktu. Percy, eğer düşünecek olursan, ah düşüneceğim, dedi yanımdan geçerken. Hem de çok düşüneceğim. Hemen şimdiden başlayarak, eve giderken, biriniz mesai sonunda çıkışımı bildirirsiniz. Teçhit odasının kapısına varınca dönüp öfkeli, mahcup bir nefretle bizi süzdü. Aptal gibi saklayacağını umduğumuz bir sır için çok ölümcül bir karışımdı bu. Eğer neden erken çıktığımı açıklamak istemiyorsanız tabii. Odadan çıkıp uzun adımlarla yeşil yolda yürümeye başladı. Sinir içinde yeşil zeminli orta koridorun neden o kadar geniş olduğunu unutmuştu. Bu hatayı daha önce de bir kez yapmış ve paçayı kurtarabilmişti. Bu kez kurtaramayacaktı. Peşinden kapıdan çıktım. Onu sakinleştirmenin bir yolunu düşünüyordum. El koğuşundan bu halde kan ter içinde ve üstü başı perişan çıkmasını istemiyordum. Tokadımın izi hala yanağındaydı. Diğer üçü peşimden geldiler. Sonrası çok çabuk oldu. Bir dakika içinde. Belki daha da çabuk her şey olup bitti. Yine de bugün bile her şeyi hatırlıyorum. Sanırım eve gider gitmez her şeyi Cen'e anlatmam belleğime yerleşmesine yardımcı oldu. Sonra olanlar. Kurt Anderson'la Şafak'ta yaptığımız toplantı. Soruşturma. Halmurus'un bizim için düzenlediği basın toplantısı. Parantez. O sırada artık geri dönmüştü tabii. Ve eyalet başkentindeki soruşturma komisyonu. Yıllar içinde bunlar bildiğimdeki pek çok şey gibi silikleşti. Ama o sırada yeşil yolda olan biteni çok iyi hatırlıyorum. Percy başını öne eğmiş, yolun sağ tarafından yürüyordu ve şu kadarını söyleyeyim, hiçbir normal mahkum erişemezdi ona. Ancak John Coffey normal bir mahkum değildi. John Coffey bir devdi ve bir dev kadar uzağa erişebilirdi. Uzun kahverengi kollarının parmaklıkların arasından uzandığını gördüm ve ''Dikkat Percy, Percy dikkat!'' diye bağırdım. Percy dönmeye başladı, sol eli copuna gitmişti. Sonra yakalanıp John Coffey'nin hücresinin önüne çekildi. Yüzünün sağ tarafı parmaklıklara çarptı. İnleyerek copunu kaldırıp John Coffey'e doğru döndü. Kolayca vurabilirdi. John yüzünün ortadaki iki parmaklığın arasını o kadar bastırmıştı ki başını aradan geçirmek ister gibiydi. Bu olanaksızdı tabii ama öyle görünüyordu. Sağ eli uzandı. Percy'nin ensesini yakaladı, kavradı ve Percy'nin başını öne çekti. Percy copunu parmaklıkların arasına John'un şakağına indirdi. Kan boşandı ama John aldırmadı. Ağzını Percy'nin ağzına bastırdı. Fısıltıya benzer bir ses, sanki uzun zamandır tutulan bir soluğun boşalmasını duydum. Percy oltaya yakalanmış bir balık gibi çırpınıyor, kurtulmaya çalışıyordu ama hiç şansı yoktu. John'un sağ lensesinden yakalamış, sımsıkı tutuyordu onu. İkisinin yüzü tıpkı parmaklıkların arasından şehvetle öpüştüklerini gördüğüm sevgililerin yüzleri gibi kaynaşmıştı. Percy bir çığlık attı. Ses bandın arkasından gelir gibi boğuk çıktı ve yine kurtulmaya çabaladı. Bir an için dudakları biraz ayrıldı ve John Coffey'nin ağzından Percy Wetmore'unkine akan siyah dönen dalgayı gördüm. Titreyen ağzından girmeyenler de burun deliklerinden içeri akıyordu. Sonra ensesindeki el kasıldı ve Percy yeniden John'un dudaklarını çekildi. Hemen hemen yapıştı. Percy'nin sol eli açıldı. Değerli cop yeşil marleylerin üzerine düştü. Onu bir daha asla alamadı. Atılmaya çalıştım. Sanırım atıldım da. Ama hareketlerim kendi kendime ağır geliyordu. Tabancamı tuttumsa da kayışa hala bağlıydı ve kılıfından çıkaramadım. Ayaklarımın altında zemin sanki müdürün derli toplu evinin arka odasındaki gibi sarsılıyordu. Bundan emin değilim ama tepedeki kafesli lambalardan birinin kırıldığını biliyorum. Cam parçaları yağdı. Harry şaşkınlık içinde bağırdı. En sonunda 38'liğimin kabzasındaki emniyet kayışını çözmeyi becerdim ama daha kılıfından çekemeden John Percy yitmiş ve hücresine dönmüştü. Ağzında çok kötü bir tat gelmiş gibi yüzünü buruşturmuş, ağzını ovuşturuyordu. Brutal, ''Ne yaptı?'' diye bağırdı. ''Ne yaptı o Paul?'' ''Meli'den hem de her neyse o şimdi Percy'de.'' dedim. Percy Delico'nun eski hücresinin parmaklıklarına yaslanmış duruyordu. Gözleri kocaman ve bomboş, bir çift sıfır gibiydi. Ona dikkatli yaklaştım. John'un Melinda ile işi bittikten sonra yaptığı gibi öksürüp tıkanmaya başlamasını bekliyordum ama yapmadı. Önce yalnızca orada öylece durdu. Gözlerinin önünde parmaklarımı ışıklattım. Percy! Hey Percy uyan! Hiçbir şey olmadı. Brutal da bana katıldı ve iki eliyle Percy'nin bomboş yüzüne uzandı. Bu bir işe yaramayacak dedim. Brutal bana aldırmayarak ellerini Percy'nin burnunun dibinde çırptı. Ve bu işe yaradı gerçekten ya da yarar gibi göründü. Percy'nin göz kapakları kıpırdadı. Ve başına vurulmuş da yeni yeni kendine gelen birisi gibi uyuşuk bir halde çevresine bakındı. Gözlerini Brutal'dan bana çevirdi. Bunca yıl sonra hala her ikimizi de görmediğinden eminim. Ama o zaman gördüğünü düşünüyordum. Kendine geldiğini sanmıştım. Parmaklıklardan ayrılıp ayaklarının üzerinde biraz sallandı. Brutal onu tuttu. ''Yavaş evlat iyi misin?'' Percy cevap vermedi. Brutal'ın yanından geçip nöbet masasına doğru yürüdü. Tam anlamıyla sendelemiyordu ama iskele tarafına doğru yatık gidiyordu. Brutal ona uzandı. Elini ittim. Onu rahat bırak. Eğer sonra olacakları bilseydim öyle söyler miydim? 1932 sonbaharından beri bu soruyu binlerce kez sordum kendime. Yanıtı olmadı hiçbir zaman. Percy 12 ya da 14 adım attı, sonra başı önünde yine durdu. O sırada tam vahşi bir Wharton'un hücresinin önüne gelmişti. Wharton hala o horlama seslerini çıkarıyordu. Bütün olan biten sırasında uyumuştu. Şimdi düşünüyorum da ölürken de uyuyordu. Ve bu da onu oraya düşen çoğu adama göre çok şanslı yapıyor. Hak ettiğinden çok daha fazla şanslı olduğu kesin. Biz neler olduğunu anlayamadan Percy tabancasını çekti. Wharton hücresinin parmaklıklarına yanaştı ve altı kurşunu da uyan adama sıktı. Tetiği çekebildiği kadar hızlı bam bam bam bam. O kapalı yerde kulakları sağır edici bir gürültüydü bu. Olanları ertesi sabah Jen'e anlatırken hala kulaklarımın çınlamasından kendi sesimi duyamıyordum. Dördümüz birden ona koştuk. Den önce vardı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Çünkü Cuffy Percy'yi yakaladığında Brutal da benim arkamdaydı. Ama öyle oldu. Percy'nin bileğini tuttu. Tabancayı zorla elinden almaya hazırdı ama gerekmedi. Percy öylece bıraktı ve tabanca yere düştü. Sanki biz buzmuşuz da gözleri patenmiş gibi bakışları üzerimizden kaydı. Percy'nin idrarı boşalırken hafif bir tıslama ve amonyak kokusu duyuldu. Sonra diğer taraftan da doldururken daha yoğun bir koku yayıldı. Gözleri koridorun uzak bir köşesine takılmıştı. Bildiğim kadarıyla o gözler bir daha asla bizim dünyamızda bir şeyler göremediler. Öykümün en başlarında Brutal birkaç ay sonra Mr. Jingles'in renkli makarasının parçalarını bulduğunda Percy'nin Briar Ridge'de olduğunu yazmıştım ve yalan da değildi. Gerçi hiçbir zaman vantilatörlü bir köşe odaya sahip olamadı ve hiçbir zaman eline geçirdiği bir grup deliği itip kakamadı. Ama en azından kendine ait özel bir odası olduğunu sanıyorum. Arkası vardı ne de olsa. Wharton sırtının hücresini duvarına vermiş yan yatıyordu. O sırada çarşafa yayılan ve betona damlayan bolca kandan başka bir şey göremedim. Ama Doktor Percy'nin eni oklar gibi ateş ettiğini söyledi. Den'in Percy'nin copunu fareye nasıl fırlatıp ucu ucuna kaçırdığı hikayesini hatırlayınca pek şaşırmadım. Bu kez mesafe daha kısaydı ve hedef de kımıldamıyordu. Mermilerden biri karnına, biri kasıklarına, biri göğsüne, üçü de kafasına gelmişti. Brutal öksürüyor ve eliyle barut dumanlarını yelpazeliyordu. Ben de öksürüyordum ama o zamana dek fark etmemiştim. Brutal son durak dedi. Sesi sakindi ama gözlerindeki panik pırıltısı konusunda yanılmaya olanak yoktu. Koridordan aşağı bakıp John Caffey'nin yatağının ucunda oturmakta olduğunu gördüm. Ellerini yine dizlerinin arasında kavuşturmuştu ama başı yukarıdaydı ve artık hiç de hasta görünmüyordu. Bana hafifçe başını salladı ve tıpkı o ilk gün elini sıktığımda olduğu gibi ben de başımı sallayarak kendi kendimi şaşırttım. Harry, ne yapacağız diye kekiledi. Aman tanrım ne yapacağız? Brutal aynı sakin sesiyle yapabileceğimiz hiçbir şey yok dedi. Bittik öyle değil mi Paul? Aklım çok hızlı çalışmaya başlamıştı. Korkmuş çocuklar gibi bana bakmakta olan Harry ile Dan'e baktım. Sonra gözlerimi orada elleri ve çenesi sarkmış duran Percy'ye çevirdim. Sonra da eski dostum Bruce Howell'a baktım. Bir şey olmayacak dedim. Sonunda Percy öksürmeye başladı. Eki büklüm eğildi, ellerini dizlerine koydu ve öğürür gibi oldu. Yüzü kızarmaya başladı. Diğerlerine geri durmalarını söylemek için ağzımı açıyordum ki gerek kalmadı. Abanıp zorlanmayla bir kurbağa vıraklaması arası bir ses çıkardı. Ağzını açtı ve siyah dönen nesnelerden bir bulut kustu. O kadar yoğundu ki bir an için başını göremedik. Harry zayıf ve sulu bir sesle ''Tanrı bizi korusun'' dedi. Sonra bulut taze karların üzerinde parlayan ocak güneşi kadar göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Percy ağır ağır doğrulup yeşil yoldan aşağı boş boş bakmaya devam etti. ''Brutal, biz bunu görmedik'' dedi. ''Öyle değil mi Paul?'' ''Hayır, ben de görmedim. Sen de görmedin. Sen gördün mü Harry?'' ''Hayır'' dedi Harry. ''Den, neyi gördün mü?'' Den gözlüğünü çıkarıp parlatmaya başladı. Titreyen ellerinden düşüreceğini sandım ama düşürmemeyi becerdi. ''Neyi gördün mü? Bu güzel. İşte yapacağımız bu. Şimdi izci başınızı dinleyin çocuklar. Bir ilk seferde anlayın. Çünkü zamanımız çok az. Çok basit bir hikaye. Fazla karıştırmayalım.''